da.
Neyse adımız da
yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba, iyi haftalar hepinize. Başkent'ten selamlar, sevgiler, saygılar sunuyoruz Hayatın Sesleri ekibi olarak sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki birlikteliğimiz başladı. 15.55'e dek bugün de sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz her zaman olduğu gibi. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya, yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Baykal Alavant ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz dedik programımıza. Hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı ve adreslerimizi hatırlatalım. 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21 telefonlarımız. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Seslerinin işte ilk müziği.
Göz gelir giderken o yeşil gözlerinde ben yoktum. Temmuz gelir giderken çok istedim yanımda sen yoktun. Yıllar binler olmuş, adaletin kaybolmuş. O yeşil gözlerinde ben yoktum. Mevsimler geçerken Temmuz gelir giderken çok istedim yanımda sen yoktun. Yıllar binler olmuş, adaletin kaybolmuş. O yeşil gözlerinle ben yoktum, yoktum. Mevsimler geçerken o yeşil gözlerinle ben yoktum. O yeşil gözlerinle ben yoktum. O yeşil gözlerinle ben yoktum.
Yoktum. 15.11 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında konuklarımızla. Konuklarımız bilim yazarı Sayın Serpil Yıldız bizlerle birlikte. Merhabalar.
Merhaba,
hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Genel Müdürü Sayın Nazan Gezer bizlerle birlikte. Merhabalar.
Merhabalar.
Siz de hoş geldiniz.
Teşekkürler.
Evet, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi yeni bir müze Ankaralılar için.
Evet.
Yaklaşık bir yıl olmadı değil
olmadı.
Mi geçmişiniz?
Olmadı. Mart 2015'te açıldı. Koleksiyoner iş adamı Sayın Yüksel Erimtan'ın kendi özel koleksiyonunun sergilendiği bir müze. Arkeolojik eserlerin olduğu, sikkeler, yüzük taşları, cam ve toprak eserlerin olduğu bir müze. Yaklaşık 2000 eser var. Yüksel Erimtan'ın kendi özel koleksiyonunda ama biz bunun %70 gibisini sergiliyoruz. Yani 1500'e yakın.
Peki,
şu anda sergileniyor.
Ne kadar zamanda oluştu?
50 senelik bir koleksiyonun ürünü müzedeki eserler. Yüksel Erimtan mühendislik yaptığı zamanlarda Tarsus'ta 50 yıl önce.
Ne mühendisi?
İnşaat mühendisi.
İnşaat mühendisi.
Evet. O zamanlar arkadaşlarının da desteğiyle ve ön ayak olmalarıyla yüzük taşları koleksiyonuna başlamış. Daha sonrasında zaten müzenin de çok geniş bir koleksiyonun çok geniş bir kısmı yüzük taşları ve sikkelerden oluşuyor. Teması olan bir müze sonuçta çok fazla çeşit yok. Cam dediğim gibi cam eşyalar, toprak eserler, takılar.
%70'i sergileniyor dediniz
koleksiyonu.
Evet, %70'i. Bu neye göre seçildi
neye
acaba?
Neye göre çok fazla esere boğmamak için müzeyi. Sergileme şekli bilmiyorum müzeyi gezdiniz mi çok yalın ve çok çekici bir sergileme şekli var. Çok fazla aynı eserlerden çok fazla yayınlamayalım, kullanmayalım diye bir kısmı depoda duruyor. Onlar zamanla değişecekler, başka sergilerde kullanılacaklar.
Evet.
Böyle bir özel koleksiyon.
Evet, müzeciliğin kuruluş amaçlarında vardır galiba değil mi? Böyle,
tabii yani aslında müzecilik herkesin tahmin edebileceği ve Nazan Hanım'ın da az önce sözünü ettiği şekilde aslında geçmişte bir takım değerli olan nesnelerin, kişiye değerli gelen nesnelerin biriktirilmesiyle ortaya çıkıyor. Zaman içerisinde müzecilik değişime uğruyor. Müzelerin açılmasıyla birlikte de işte bugünkü çağdaş yapısına kavuşuyor. Müze aslı Grekçe bir sözcük, bilimler tapınağı anlamına geliyor. Dolayısıyla hani bu çerçevede özellikle son yıllarda müzecilik anlayışında müthiş bir değişim var. Yani müze bulduğunuz bir takım şeyleri sergilemekten ibaret bir yer değil. Bir
peki şöyle kısacık bir tarihsel gelişimine bakalım mı? Neler değişti müzecilikte?
Yani açıkçası önce işte zengin ya da burjuva sınıfın koleksiyonlarıyla başladı ve sanat eserlerini toplayarak başladı. Zaman içerisinde işte özellikle 1800'lü yılların ikinci çeyreğinden itibaren bunu da bir fotoğraf etkisi olarak yorumlayacağım ama insanlar gezip tozmaya başladıklarında ve arkeolojik eserleri fark edip bunlar benim olsun diye kendi ülkelerine taşımaya başladıklarında aslında müzeciliğin bizim bildiğimiz anlamdaki müzeciliğin ilk temeli atıldı. Yoksa ona bakarsanız milattan önce 300'de bile böyle hani bugünden bakıp yorumlayabileceğimiz bir müze kavramından söz etmek mümkün. Fakat zaman içerisinde tabii sadece bunları biriktirmek ve sergilemekin ötesine geçen bir takım değerler kazandı müzecilik. Bugün artık müzecilik okullarda bir bilim dalı olarak hizmet veriyor. Peki neler yapıyor? Tamam, bunları topluyorlar, bir araya getiriyorlar, birleştiriyorlar. Bununla sınırlı kalmıyor. Bunu sergilerken bir taraftan eğitmeye çalışıyorlar. Kültür aktarımı yapmaya çalışıyorlar. Özellikle çocuklar üzerinde geçmişi geleceği aktarmak ve yeni fikirler oluşturması bakımından bir yuva oluyorlar. Yani aslında müzecilik bence insanın geçmişten geleceğe kuracağı köprünün önemli taşlarından bir tanesi diye düşünüyorum ben.
Sizde de o taşlar çok bariz ortaya çıkıyor herhalde. Evet. Çünkü estetik anlayışı sanatın o eski ve yeni anlayışıyla birleşerek izleyicilere sunuluyor galiba değil mi? Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde.
Evet, özellikle de Yüksel Erimtan Bey'in sanata her alanına çok fazla değer vermesi ve destek olması sebebiyle müzede müzik programımız var. Her ay iki salı gecesi Şefik Kahraman Kaptan'ın organizasyonuyla klasik müzik konserleri oluyor. Hafta sonları etkinliklerimiz var. Çocuklara yönelik eğitim etkinliklerimiz var. Gruplar geliyorlar. Tabii ki müzenin sergilenen koleksiyonlarla bağlantılı olarak kimi zaman kilden sikkeler yapıyorlar, kimi zaman antik çağda temizlik ve hijyen konusunda bu hafta olduğu gibi sabun atölyeleri yapıyoruz, drama atölyeleri yapıyoruz. Bunların hepsi müzecilikte kullanılan.
Her hafta yapılan etkinlikler midir?
Hemen hemen her hafta oluyor. Hemen
peki
hemen
nasıl,
her hafta.
İlgi nasıl?
Çok güzel.
Daha çok kimler ilgi gösteriyorlar? Evet. Öğrenciler
Öğrencilerin ilgisi çok fazla. Tabii velilerden de kaynaklanan bir sosyal medya takibiyle gerçekleşen şeyler. Biz sosyal medyada duyuruyoruz bu etkinliklerimizi. Aynı zamanda hafta içinde de okullar grup halinde geliyorlar ve öğrencilere daha çok ilköğretim öğrencileri onları grup halinde gezdiriyoruz. Sonrasında da gene eğitim atölyemizde onlara bir şeyler yapma imkanı tanıyoruz. Ekmek yapımı olabiliyor bu. Sikkeler dediğim gibi. Drama ya da eski antik çağda kıyafetler gibi kendi kıyafetlerini tasarlıyorlar. Bu tür etkinliklerde hem çocuklar müzeyi tanımış oluyorlar. Hem eski zamanlarda neler yapıldığını, antik çağlardan günümüze nelerin değiştiğini ya da nelerin değişmeyip halen aynı kaldığını görebiliyorlar. Ve o kıyaslamayı da çok iyi yapabiliyorlar.
Evet. Müzemiz öğrenme ve öğretme açısından çok büyük önem taşıyor aslında.
Kesinlikle bence anlamda. Çok kritik. Hatta insanlar müzelere yeterince giderlerse tarih hakkında, bilim hakkında, sanat hakkında, arkeoloji hakkında, hatta edebiyat hakkında, her şey hakkında bilgi edinebilirler ve bunun için çok yorulmaları da gerekmiyor. Çünkü yeni müzecilik anlayışı bunları birer paket halinde ve rehberler eşliğinde sunuyor. Dolayısıyla hatta özellikle bilim müzelerinde inanılmaz uygulama alanları yaratmışlar. Çoğu eğlenceli bir ortam içerisinde geçiyor özellikle çocuklar için. Dolayısıyla müzeleri aslında karşılık beklemeden aldığınız bir atmosfer, bir okul gibi görmek gerekiyor.
Bir şey söylüyordunuz az
evet,
önce.
Evet, çocuklar için özellikle çok ilgi çekici geliyor bu müze. Genelde bizim alıştığımız tarz dokunmayın, ellemeyin, uzak durun, aman zarar gelmesin şeklinde bir eğitim sistemimiz böyle zaten. Evet. Sadece müzecilikte değil. Fakat bizim müzemizde çocuklar dokunabiliyorlar.
Tam tersi bir şey
evet,
var.
Evet, tam tersi. Yani sikkeler çekmecelerde duruyor. Bir çekmeceyi açtıklarında antik çağlardaki bir tiyatro biletine ulaşabiliyorlar. Yürüme yolunun üzerinde bir anda onları bir mektup karşılıyor. Bir ses anlatım yapıyor. Bunlar çocuklar için çok ilgi çekici şeyler.
Aslında
ve çok
büyükler
sıcak.
Için de
tabii ki
büyük. Tabii
büyükler için de aynı şekilde. Evet.
Evet. Daha çok öğrenciler ilgi gösteriyor. Belki de velilerinin katkılarıyla dedi Sayın Nazım Gezer. Peki siz neler söyleyeceksiniz?
Aslında şöyle söyleyeyim. Ben de çocukken müzeyle tanıştım. Oldukça da küçük bir yaştaydım. O
ama genelde o yaşlardan sonra kalır.
Yok,
çok
kalmaz.
Fazla ilgi bu büyükler göstermiyorlar.
Ama merakınızla ilgili bir şey. Şimdi eğer hayata bir merakınız varsa doğal olarak geçmişe de bir merak duyuyorsunuz. Ve bu merakı körükleyen kompakt bir şekilde ulaşabileceğiniz bilgi ortamında müzelerde bulabilirsiniz. Sadece müzeler kapalı ortamlarda olmuyor. Yani işte açık hava. Çok
Müzeleri
çeşitli
var.
Açık hava müzeleri var. Ben yine hatırlıyorum bir tarihte, tabii bu bilinçle de son derece ilgili, ona bir örnek olsun diye anlatacağım. Üniversiteyi bitirdiğimiz yıl Kapadokya'ya gitmiştik ve orada Azize Barbara Kilisesi'nin içindeyiz. Biz böyle işte kilisede ikonlara bakarak ne kadar hoş, ne kadar güzel vesaire dedik. Biraz da vakit geçirdik. Çıktık çünkü bir değer atfedecek bir birikime sahip değildik. Biraz sonra bir yabancı çocuk, sonradan sohbet ettik kendisi, Fransız olduğunu öğrendik. Biz çıkar çıkmaz, o da bizimle aynı anda oradaydı. Çıkar çıkmaz böyle o kilisenin içinden müthiş bir takım ses denemeleri duyduk. Çocuk akustik mühendisiymiş ve bu tarz yapılarda ses kalitesinin nasıl oluştuğunu analiz etmek üzere müzeyi dolaşıyordu. Hı hı. Bizim hayatta aklımıza gelmez böyle bir bağ kurabilmek. Dolayısıyla neyle beslenirseniz o yönde merak duyabiliyorsunuz ve bence gerçekten de merakları arttırmak, geliştirmek anlamında hem ailelere çok rol düşüyor hem de okuldaki eğitimcilere çok rol düşüyor. Çünkü müzelerin bu anlamdaki fonksiyonlarının yeterince kullanıldığı kanaatinde değilim ben kişisel olarak.
Evet. Şimdi belki Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi de bu anlamda farklı bir görevi de üstleniyor. Çünkü yeni teknoloji kullanılarak eskiyle bir birleştirme söz konusu herhalde, değil
mi? Evet, çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten hem teknolojik enstrümanlar kullanılıyor, çok fazla yoğun olmamakla birlikte. Hem de klasik sergileme yöntemi kullanılıyor. Mesela fotoğraf çekmek yasak değil bizim müzemizde. Bütün müzelerde fotoğraf çekmek yasak
değil. Niye yasaktır acaba?
Aslında şöyle, fotoğraf çekmek yasak değildir. Flaşla fotoğraf çekmek yasaktır. Çünkü bazı ürünler ve de sanat eserleri, zarar bazı arkeolojik eserler gerçekten ışıktan zarar görüyor. Ama tabii çok uygar bir şekilde bu işi sessiz sedasız yaptıran yerler de var. Ama normal koşullarda gerçekten işte bir de fotoğraf çekmek şeydir, hani zaman alan bir şeydir. Kalabalık bir müzedeyseniz başka izleyenlere engel oluşturursunuz diye bir yaklaşım da olabilir. Tabii evet, gerçek nedenini müzeciler daha iyi bilir.
Sizde öyle bir şey yok.
Yok. Çekebiliyorlar, evet. Bizde tabii ki flaş kullanmaya zaten gerek kalmıyor. Çünkü eserler son derece güzel aydınlatılmış durumda. Hı hı. Bir de kütüphanemiz var bizim. O da profesyonel kullanım için, sanat tarihi ve arkeoloji araştırması yapanlar için çok güzel bir kütüphanemiz de var. Ona bağışlar yapılıyor. Bağış yoluyla zenginleştiriyoruz kütüphanemizi de. Geçen zaman içerisinde daha da güçleneceğini, daha çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Evet. Randevu usulüyle çalışılacak.
Aslında evet, ben şeye çok seviniyorum. Bu tarz özel müzelerin giderek yaygınlaşmasına çok seviniyorum. Hatta artık köylerde bile açılmış müzeler var. Tahta kuşları bilirsiniz. Güre ilçesine bağlıdır. Orada işte tamamen konağa göçer kültürün etkilerini oluşturan bir küçük köy müzesi, ama o kadar değerli ve o kadar farklı bir anlatımı var ki son derece, benim hiçbir fikrim yoktu mesela konağa göçerlerin kullandıkları malzemelerle ilgili. Eğer çok özel bir merak duymuyorsanız onu keşfedemiyorsunuz. Ama ben o müzede böyle bir şeyin, hani hangi araç gereçleri kullanmışlar, nasıl yaşamışlar, ne tür şeylerin içinde barınmışlar gibi sorularımı yanıtını çok kolaylıkla buldum. Bu bakımdan özel müzeciliğin de bir anlamda desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Evet.
Çok. Evet.
Kültür ve sanat hayatına aslında yeni bir bakış, evet, belki de, değil mi bu özel müzeler,
evet,
bu
özel,
anlamda?
Gerçekten çok büyük bir fedakarlık özel müzeler. Zaten o koleksiyonu sahip olmak özel bir merak tabii ki, ama onu kitlelerle paylaşmak çok özel bir durum. Çok masraflı bir iş tabii ki doğal olarak ve de finansal desteği de
sponsorsuz altından kalkılabilecek bir şey değil.
Şu anda bir
sponsorumuz
da yok. Evet, bir sponsor mutlaka, zaten sponsorlar için de aslında bu bir yük ya da külfet olmamalı, bir onur aslında. Onların da kendi kariyerlerinde çok önemli bir şey bir özel müzeye destek olmak. İnşallah destekçileri bekliyoruz. Daha da iyi etkinliklerimizi, geçici sergilerimizi daha fazlalaştırmak için bu tür desteklere ihtiyacımız var.
Evet. Şimdi bu etkinliklere mi katılım daha fazla, yoksa müzeye ilgi ve sevgi mi daha fazla? İkisi bir arada mı yürüyor?
İkisi bir arada, neredeyse yarı yarıya diyebilirim. Yani 10 aydır açık müzemiz dediğim gibi. Şimdiye kadar kapıdan giriş, hani biletli giren kişi sayısı 12.500. Ama tüm etkinliklere katılanlarla birlikte 25.000 kişi civarında kişi müzemizi ziyaret etti. 10 ay içerisinde, ki bu hiç fena bir rakam değil aslında.
Evet.
Ama daha fazlalaşması lazım. Sonuçta geçici sergiler yapmamız önemli. Geçici sergiler, yeni sergi alanlarımız var. Oralarda başka müzelerden, başka kurumlardan gelecek olan sergileri yapmak istiyoruz.
Henüz gerçekleştirmediniz böyle
bir şey. Henüz gerçekleşmiş iki tane var. Bir Murat Germen fotoğraf sanatçısının Ankara Fotoğrafları sergisini gerçekleştirdik. İlk açılışta Alev Ebüzya'nın koleksiyonu sergilendi. Galerin Ev'in organizasyonuyla. Bu tür geçici sergilerin yapılması müzeye ilgiyi, gelişi gidişi daha çok arttıracak şeyler. Çünkü sonuçta kalıcı sergiler bir ya da iki kez geziyor insanlar. Evet. Ama yeni aktivitelerle biz de bu sponsorlukları da zaten bu geçici sergiler, süreli sergiler için daha çok arıyoruz. Destekçileri bizlere yardım etmeye davet ediyoruz.
Evet. Gez okulları yapmayı planlıyor musunuz? Özellikle çocuklara yönelik. Çünkü yeni müzecilik anlayışında böyle bir eğilim de var aslında.
Evet, güzel bir fikir. Onu eğitimci arkadaşlarımızla da görüşeceğim. Zaten hafta içinde dediğim gibi okullardan hemen hemen her gün küçük de olsa gruplar geliyor. Şimdi
peki,
tabii
ziyaret
Şubat tatili olduğu
nasıldır?
Için ziyaret saatleri günleri sabah 10'dan akşam 5'e kadar kış döneminde. Ama 14-15 Mart sonrasında 18'e kadar açık olacak. Sabah 10, akşam 18.
Hafta sonları da
aynı. Hafta sonları da aynı şekilde. Sadece pazartesi günleri müzemiz kapalı. Müzemizde bir kafemiz var. Hediyelik eşya bölümümüz var. Buradaki sergilenen, hediyelik eşya bölümünde sergilenen şeyler de çok özel koleksiyonlar. Müzede sergilenen eserlere paralel şekilde sanatçıların yaptıkları eserler sergileniyor. Orada da satışa sunuluyor.
Satışı da var.
Evet, evet. Çok değişik, özel bir hediyelik eşya bölümümüz var. Kafemiz çok güzel bir Ankara manzarası ve arka bahçemizde gayet nezih, çok hoş bir ortam var. Bu anlamda Ankaralıların aslında çok ziyaret etmek isteyecekleri, hoşça vakit geçirebilecekleri,
nefes
alabilecekleri bir yer. Hani, mekan olarak da çok güzel,
çok güzel
bir yer.
Şimdi eskiden düşündüğümüzde neden müzelere gidilir? Hani sadece gezilir ve çıkılırdı. Ama burada daha farklı bir amaç var. Faaliyetler var, etkinlikler var, kafesi var, kütüphanesi var. O kadar çok nedeni
öyle
var ki, değil mi?
Çoğu müze bu hale gelmiş durumda çünkü dediğim gibi müzecilik artık sadece elinde bulundurduğu eseri insanları izletme amacıyla yapılan bir şey değil.
Hı hı.
Dolayısıyla bu yüksek etkileşme miktarını arttırdıkça aslında paylaşımı da arttırmış oluyorsunuz. Bu sayede insanlar tabii ki müzelerde daha çok zaman geçirmek istiyorlar. Tabii bizim ülkemizdeki durumu ben çok net olarak bilemiyorum müzecilik açısından ama şuna inanıyorum. Yani bizim ülkemizde müzeleri gezenlerin büyük çoğunluğunu yabancı turistler oluşturuyor.
Evet.
İşte
onlar daha meraklılar kısmında tarihe galiba, evet, değil mi?
Ama onun için geliyorlar zaten ülkenize, evet, bir tarihin işte.
Ama
binlerce
biz yurt dışına gittiğimizde onlar kadar çok tarih gezmiyoruz, tarihi yerleri,
yani
turistik.
Ben mesela geziyorum kendi adıma.
Yani sizin çok ilgi seyahat, alanınız olduğu için belki.
Gittiğim bir seyahatte bir müzeye girmezsem gerçekten kendime eksik.
Onu seyahat olarak saymıyorsunuz.
Hissediyorum. Çünkü şey, hani o ülkenin ya da gittiğim herhangi bir yerin kültürünün çok önemli bir parçası. Ama ben aynı şekilde arkeolojik eserlere de çok düşkünümdür.
Evet.
Hiç kimsenin tabelasını bile farkında bile olmadığı birçok yeri gezme fırsatı buldum. Şimdi o tabelalar yavaş yavaş arttılar ve çoğaldılar. Kafamdaki yeni plan bu yeni artan
tabelaları da görmek.
Değişti. Eskiden maviydi, şimdi kahverengi oldu. Kahverengi tabelaları
takip ediyorum
takip
diyorsunuz.
Takip etmeyi çok seviyorum.
Şimdi buyurun.
O kültürün bir parçası ve ben de bu topraklarda yaşıyorsam
elbette
o kültürden bir şey almak zorundayım diye,
evet,
düşünüyorum.
Bir de Erimtan'ın yeri de çok güzel galiba.
Evet.
Kale içerisinde,
evet, kale
yer
içerisinde
alıyor.
Kale içerisinde, Hisar önünde tam kalenin girişindeki saat kulesinin karşısındayız. Yanımızda Çengelhan var.
Kaleyi gezmeye gidenler bile mutlaka
tabii
uğrayıp hem soluklanıyorlar.
Tabii alt komşumuz da zaten Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Zaten biz müze olarak da onlara bağlı bir müzeyiz. Çünkü bir arkeoloji müzesiyiz ve onların denetimindeyiz. Mekan olarak çok gerçekten avantajlı bir yerde. Hem mimarisi çok çok özel bir mimari. Giren herkesi çok etkileyen, hakikaten herkesi 7'den 77'ye herkesin takdirle karşıladığı bir mimari yapısı var. Mimarlarımız Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayşen Savaş, Can Aker ve Yüncü çok ilgi görüyor. Gelenlerin gerçekten memnun kaldıkları ve tavsiye ettikleri bir müze olmasından dolayı biz de çok mutluyuz.
Şimdi %70'i sergileniyor demiştiniz. Zaman zaman o %30'la değişecek midir acaba?
Geçici sergilerle birlikte onlar da izleyicilerle buluşacak tabii ki, ziyaretçilerle. Çünkü Yüksel Erimtan Bey'in 1996'da kurduğu Kültür Varlıkları Koleksiyoncular Derneği var. O dernekte de çok fazla koleksiyoner var ve o koleksiyonerlerin ellerindeki eserleri de geçici sergi yapmayı düşünüyoruz. Belki bizimki elimizdeki sergilerde o zaman, elimizdeki eserlerde o zaman sergilenecek.
Evet. Peki müzeye giriş ücreti nedir?
Müzeye giriş ücreti tam ücret 7 lira. Öğrenciler ve 65 yaş üstü için 3,5 lira. Gayet makul. Evet. Üstelik de öğrenciler bu 3,5 liraya giriyorlar ve müzeyi gezdiriyoruz. Aynı zamanda da aşağıdaki atölyede bir şeyler yapıyorlar. Onları da evlerine ve sevdiklerine hediye olarak götürebiliyorlar.
Aa, ne hoş, ne güzel.
Müzenizden gezici sergiler çıkarmayı düşünüyor musunuz?
Yok. Arkeolojik eserlerin gezici sergiye çıkması çok zor. Çünkü onların her biri çok ince işçilikle oraya yerleştirilmiş ve başlarına bir şey gelmesinden çok çok korktuğumuz şeyler olduğu için bizim eserlerimizin müze dışına çıkması pek mümkün görünmüyor.
Evet. En yakınındaki etkinlik hangisi?
Şimdi salı günü bir konserimiz var.
Yani yarın.
Yok, hayır, haftaya.
Haftaya salı, evet.
Evet, evet, 2 Şubat oluyor sanıyorum. Gene bir klasik müzik konseri olacak, bir trio. 15 günde bir, dediğim gibi salı akşamları yapıyoruz bu konserleri. Hafta sonu da...
Bu hafta sonu var mı?
Bu hafta sonu cumartesi ve pazar günleri eğitim etkinliğimiz var. Onda da Hablemitoğlu Vakfı'nın başkanı Şengül Hablemitoğlu'nun sayın düzenlediği bir etkinlik var. Hı hı. O cumartesi ve pazar günü yapılacak. Hem çocuklara hem büyüklere yönelik. Bunları daha fazla tabii ki çeşitlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah daha çok kişiye ulaşıp daha faydalı şeyler yapmak amacımız.
Evet, ne güzel bir amacınız var. O amaca da en kısa zamanda, en kısa sürede ulaşmanız dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz çok
teşekkür ederiz. Ki sömestr tatilinde öğrencilerin bu etkinliklerden daha çok yararlanacakları bir dönem.
Evet.
Biz de Hayatın Sesleri olarak bunu böylece buradan duyurmuş olduk. Yurt dışından yola düşen dinleyicilerimiz olursa Ankara'ya, onlar da kaleye mutlaka ziyaret etsinler bu güzel ve özel müzeyi diyoruz.
Hepsini bekliyoruz. Çok çok teşekkür.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Sizler de sağ olun. Konuğumuz olduğunuz için, geldiğiniz için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, bilim yazarı Sayın Serpil Yıldız'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Genel Müdürü Sayın Nazan Gezer'di bir diğer konuğumuz. Konuklarımızı teşekkürlerimizle uğurlarken yine müzik diyoruz Hayatın Sesleri'nde.
Anladım geç olsa da.
Yalnız mısın sen de, sensiz gecelerde? Hiç düşündün mü ne yaparım diye?
Bir adımım sensiz gözükmüyor. Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor.
Sensiz çözülmüyor.
Biter mi aşk? Yollar bile evsiz.
Yollar.
başkası çıkar diye hep Tanrı'ya sordum seni iyi misin diye. Bir adım önüm sensiz gözükmüyor, kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor, sensiz çözülmüyor.
Olur alın teri. ...15.39 Türkiye'de saatlerimiz ve köşemiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Sayın Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, bugün emeklilere yapılan zamları konuşacağız. Çünkü her yılın Ocak ve Temmuz ayları emekliler için zam ayıdır. Ancak bu yıl hem 100 lira seyyanen zam, hem enflasyon farkı hem de sosyal güvenlik destek primi kalkacağı için emeklilerin maaşında pek çok artış olacak gibi görünüyor, ama toplamda kaç artış olmuş olacak böylece?
Yani şöyle söyleyelim, tabii herkese aynı oranda yansımayacak ama bu seyyanen zam için söyleyecek olursak 150 lira artacak. Yıl bazında baktığınızda da hani 12 aile çarptığımızda toplam 2016 senesi için 1200 lira
yani
bir zam sesi
olacak. Yani her emekli
olacak.
100 Türk lirası alacak mı?
O evet. O yani her emekli SGK ve Bağkur emeklileri alacaklar. Yani SSK ve Bağkur emeklileri aslında tabii artık Sosyal Güven Kurumu altında bütünleşik bir sistem var, ama mesela bu memur emekliler için söz konusu olan bir zam değil. Onlarınki toplu sözleşmeden kaynaklanan %6'lık zam oranına göre belirlenecek.
Onların
memurların farklı.
Daha farklı. Peki şimdi Ocak ayında 100 liralık bir fark aldılar. Şubat ayında da bu aynen devam edecek mi?
tekrar bir 100 lira yapılmayacak. Yani şöyle söyleyeyim, diyelim ki bir emeklimiz 1100 lira maaş alıyorsa, emekli aile alıyorsa bu durumda onunki Ocak ayından itibaren 1200 lira olarak ödenecek. Yani Şubat ayında tekrar bir 100 lira zam gelmesi, işte Mart'ta tekrar bir 100 lira zam gelmesi şeklinde değil.
Değil.
Ama toplamda yıl bazına baktığınızda 1200 liralık bir maaşlarında artış
peki
söz konusu
olacak.
Peki bu
nasıl, neye göre hesaplanıyor?
Bu şöyle, seyahaten zam zaten herkes, yani aylık düzeyi ya da diyelim ki ücrete yapılmış bir zam olsaydı bu, ücret düzeyi ne olursa olsun herkes için eşit oranda yapılmış bir artış söz konusuydu. Yani yüzde üzerinden belirlenmediği için işte 1100 lira alan da, 1300 alan da, 1500 lira alan emeklimiz de 100 lira zammını almış
peki,
olacak.
En düşük emekli maaşı kaç liradır?
En düşük emekli maaşının zaten 1000 liraya gelmesi için yapılmış bir zam. Hı hı. Bu dolayısıyla artık 1000 liranın altında emekli maaşı söz konusu değil Türkiye'de. Hı hı.
Evet. Peki Temmuz zammı neye göre yapılacak?
Temmuz zammı bu 100 liralık da, 100 liralık artışı da içeren yeni emekli aylıkları üzerinden verilecek enflasyon oranına göre yapılacak. Hı hı. Zaten hali hazırda da bir önceki 6 aylık dönem için bir enflasyon farkı uygulaması söz konusu olacak. Bunu da şöyle ifade edelim. Bu tabii memurlar için söz konusu olan bir artış. Çünkü memurların toplu sözleşme görüşmeleri sırasında şöyle söylenmişti. 7.96'nın üzerinde kalan enflasyon farkı için bir önceki yılın bu yıla yansıtılması söz konusuydu. Bu da 2015 yılı yıllık enflasyon oranı 8.81 olarak, yani %8.81 olarak belirlendiği için aradaki fark, yani 7.96'yı aşan 0.85'lik fark memur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak.
Peki geçen yılki enflasyon oranı neydi ki?
Zaten bu 2015 yılının enflasyon oranına göre belirlenen bir artış. Hmm. Yani mağdur olmaması için hem emeklilerin hem de aslında bu memurları da kapsayan bir uygulama. Dolayısıyla 657 sayılı devlet memuru kanununa tabi hali hazırda çalışanlar ve bu kanun üzerinden emekli hak kazanmış olan, yani emekli sandığına tabi olanlar için söz konusu enflasyon farkı uygulanacak.
Zaten emeklilerin en büyük problemi maaşlarının enflasyon karşısında erimesi.
Evet, kesinlikle haklısınız. Aslında tüm ülkede ücretli çalışanlar için benzer bir durum söz konusu. Ne kadar ücretinizde, yani nominal ücretinizde, parasal ücretinizde bir zam olsa da satın alma gücüne göre bunun mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Bizim reel ücret olarak ifade ettiğimiz, yani şöyle düşün, işte 1000 lirayla siz Ocak ayında belki 10 birim mal alabiliyorsunuz ama enflasyon düzeyi arttıkça, örneğin Temmuz Ağustos ayına geldiğinizde hala 10 birim mal alamıyorsunuz. Yani dolayısıyla buna paralel bir artışın da ücret düzeyinizde yapılması lazım ki siz hayat standartınızı en azından Ocak ayındakiyle aynı şekilde devam ettirin. Sizin de söylediğiniz gibi dolayısıyla bu olmadığı için, yani enflasyon eğer ücretlerdeki artıştan daha yüksek düzeyde gerçekleşirse maalesef insanların hayat standartlarında ve satın alma güçlerinde bir gerileme söz konusu oluyor.
Hı hı. Tabii bu yurt dışında çalışan, yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimizi de ilgilendiriyor. Çünkü onların da emekli maaşlarına yapılacak zam.
Evet, şöyle ki onların daha önceki haftalarda konuşmuştuk. Bir taraftan emekli olabilmeleri için gereken borçlanma düzeyinde asgari ücrete bağlı olarak bir artış söz konusu oldu. Diğer taraftan da hem buradan hem de oradan emekli olan vatandaşlarımız var. Hali hazırda her ne kadar yurt dışında yaşıyorlar, orada ikamet ediyor olsalar da çifte emeklilik dedikleri, hı-hı, halk arasında bir durum söz konusu. Dolayısıyla bu şartlar altında işte Bağkur, SSK ya da diyelim ki işte burada memuriyet hayatını sürdürmüş ve daha sonra emekli olduktan sonra yurt dışına yerleşmiş insanlar varsa bu kişiler için farklı düzeylerde bir emekli maaşlarında artış söz konusu olacak. Yani şunu söyleyebiliriz, özellikle de memurları dışarıda tutarsak SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşında enflasyon farkını da göz önüne aldığınızda, seyahat zamı dışarıda bırakıyorum, 100 liranın dışında en az 50 liralık bir artış söz konusu olacak.
Hı hı, evet.
Ocak ayından itibaren.
Ocak ayından itibaren. Peki bir de ek ödeme var. O nedir?
Evet, ek ödemeler ücret dışındaki kişilerin ya da işte emekli maaşları dışında almış oldukları ödemeler kastediliyor. Yani ek ödemeler daha çok tabii çalışma hayatında ücretin benzeri olarak ifade edebileceğimiz kalemlerden oluşabiliyor.
Herkese midir yine bu?
Herkese değildir tabii ki. Yani, hı-hı, ek ödeme almanız için sizin söz, mesela 4857 sayılı kanuna bağlı olarak, yani iş kanuna bağlı olarak çalışıyorsanız farklı bir takım koşullar söz konusu olabilir. Yine aynı şekilde memuriyet altında çalıştığınızda da ek ödeme kalemleri farklı şekillerde, farklı çalışan grupları için de farklı makamlar, pozisyonlar için belirlenmiş olabiliyor.
Yüzde kaç oranındadır bu? Değişir mi yine?
Değişir. Yani öyle ek ödeme için hani doğrudan bir oran vermek söz konusu değildir. Değil. Zaten peki, belirli bir süre sonra bu ücretin devamı ya da işte ücrete bağlı bir ödeme haline gelir.
Emekli olduktan sonra genelde işte bu enflasyon karşısında paralarının erimesi dolayısıyla çalışmayı tercih ediyor emekliler. Onları da kapsar mı bu
tabii, ek ödeme? Tabii ama şöyle diyelim. Şimdi buradaki zam oranları, evet, bütün emeklilerimiz için söz konusu olacak. Yine farklı statüler, emeklilik statülerine sahip olanlar için farklı artışlar söz konusu olacak. Ama şimdi biz de bir kişi emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederse sosyal güvenlik destek primi adı verilen bir ödeme yapar. Yani bu şudur, ücretinden, yani emekli aylığından ya da işte çalışmaya devam ettiği yeni işinden mutlaka bir kesinti söz konusu olur. Kendi hesabına çalışsa da yani yeni gelirinden bir kesinti söz konusu olacaktır. Daha bu noktada da bir yenilik söz konusu. Sosyal güvenlik destek primi geçtiğimiz yıl aslında 15 puandan 10 puana indirilmişti. Kendi nam ve hesabına çalışanlar için. Yani bizim bağ kurular olarak adlandırdığımız kişiler için. Fakat bunun tamamen kaldırılması yönünde bir takım yasal düzenlemelerin olacağına ilişkin görüşmeler söz konusu. Önümüzdeki günlerde muhtemelen meclis gündemine de gelecek. Sosyal güvenlik destek priminin kendi nam ve hesabına, yani bağ kurulu olarak çalışanlar için tamamen kaldırılması söz konusu olacak. Bu durumda da yine aslına bakarsanız almış oldukları maaşlarda bir artış gerçekleşecek. Çünkü herhangi bir kesinti yapılmadığında söz konusu maaşlar bir nebze de olsa yine daha fazla artmış olacak. Ve toplamda baktığınızda işte seyyanen zam, enflasyon farkı ve bu kesintinin gerçekleşmemesi durumunda özellikle bağ kurulları maaşlarında daha iyi bir iyileşme olacağını söylemek mümkün. Tabii mümkün. Bunun yani hayatlarını sürdürmeleri veya ihtiyaçlarını ne kadar karşılayacağını tartışabiliriz.
Evet. Peki hani dedik ya, emekli olduktan sonra çalışmayı tercih ediyorlar. Genelde şartlar onu gerektiriyor. Ne kadarı çalışıyor acaba?
Şimdi bunun için de tabii Türkiye İstatistik Kurumu'nun çok güncel bir araştırması var. Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi yapar her sene Türkiye İstatistik Kurumu. Ve bunun sonuçlarını yeni yayınladı aslında. Sonuçlara baktığımızda biz şunu söyleyebiliriz. Her 10 emekliden 3'ünün, yani %30'unun çalışmaya devam ettiğini görüyoruz biz. Çünkü ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarını sürdürmek, ailelerine yani bakmakla yükümlü oldukları kişilerin de hayatlarını sürdürebilmek için bir takım güçlükler yaşıyor emekliler. Diğer taraftan aslında bu hala çalışmaya devam eden emekli oranının yüksek olmasının arka planında bir de genç emeklilik uygulaması, yani geçmişte erken emeklilik dediğimiz, İşte 20 yıl kadınlarda, erkeklerde de 25 yıllık çalışma karşılığında ve işte prim ödeme gününü doldurma karşılığında ve kıyak emeklilik olarak tanımlanan bir uygulamanın da aslında izlerini taşıyor. Çünkü insanları siz işte örneğin 20 yaşında iş hayatına girmiş biri ve sosyal güvenlik kaydı yapılmış, kendisi adına prim ödenmeye başlamış bir insan 25 yıl sonra 45 yaşında oluyor. Aslında en verimli olduğu dönem. Dolayısıyla bu kişiler çalışmaya devam etmek istiyorlar. Yani evet, biz de bir tarafta madalyonun bir yüzünde ihtiyaçlarını karşılayamamaları, emekli aylıklarının düşük olması ya da yeterince iyi düzeyde olmaması var. Ama diğer tarafta da özellikle genç yaşta emekli olmuş insanların hala emeklerini arz etmek için iş gücü piyasasında yer alma tercihinde bulunmaları var.
Evet, şimdi erken yaşta emekliliği hak ediyorlarsa o emekliliğin de tadını çıkarmalılar. Evet. Bence ama keşke şartlar el verse de çalışmayacak olsalar da. Peki Avrupa'ya baktığımızda durum nasıl? Orada biraz daha farklı galiba. Onlar erken de emekli olsalar o tadı yaşayabiliyorlar. O güzel hayatı sürebiliyorlar galiba.
Aslında Avrupa'da bizdeki gibi, bu geçmişte bahsettiğim uygulamadaki gibi erken emeklilik söz konusu değil. Orada genellikle emeklilik yaşını biz 65 civarında olduğunu görüyoruz ve bu çok uzun süredir bu şekilde uygulanıyor. Fakat sizin de söylediğiniz gibi 65 yaşında emekli olduktan sonra dünyayı bu kişilerin geziyor. Evet, çünkü elde ettikleri belki emeklilik gelirleri ve bununla birlikte sosyal güvenceleri, işte sosyal devletin onlara sunmuş olduğu sağlık imkanları, bakım imkanları onların dünya gezmesine imkan tanıyor. Yani bunun için bir para ayırmalarına ve hayatın tadını çıkarmalarına imkan tanıyor. Türkiye'de Şunu söyleyeyim, Avrupa ile karşılaştırmalı olarak bir profil ortaya koymak isteyecek olursak Türkiye için Eurostat verilerine, yani Avrupa İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere bakabiliriz. Burada da yine bu ülkelerde de çalışıp emekli olduktan sonra hala çalışmaya devam eden insanlar olduğunu görüyoruz. Bu anlamda bu oranın, yani çalışan emeklerin en yüksek olduğu, oranın en yüksek olduğu ülke Norveç. Norveç biliyorsunuz aslında refah rejimlerinin en iyi uygulandığı ve işte en yüksek refah düzeyine sahip olan ülkelerden biridir. Norveç'i takip eden ülkelerde İzlanda, İsveç ve Estonya. Yine burada İzlanda ve İsveç bize kuzey ülkelerinin, yani aslında refah ekonomilerinin bu anlamda hala emekli olan, emekliye hak eden insanların da yararlanmaya devam ettiğini de ekonomik olarak gösteriyor. Türkiye'de bu ülkelerden sonra 5. sırada geliyor çalışan emekliler açısından. Özellikle şunu da ifade edelim. Emekliler, daha çok emekli olup çalışmaya devam edenlerin içinde erkeklerin yoğun olduğunu görüyoruz. Bu durum tabii şöyle yorumlanabilir. Evet, bir taraftan erkeklerin aile reisi olarak Türkiye toplumsal yapısında daha baskın olması ve çalışmaya devam etmesi gerektiğini düşünebilirsiniz. Ama zaten hani erkeklerin kadınlara oranla iş gücüne de daha fazla katıldığını düşünecek olursanız aslında emekliye hak kazanmış kadın sayısı da erkeklerin oldukça gerisinde. Dolayısıyla emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden kadın sayısının az olmasının arka planında da kadınların zaten daha düşük oranda çalışması var denilebilir.
Evet, biz de o seviyeye bir an önce gelmek dileğiyle diyelim ve bugün için çok teşekkür edelim. Sevgili Işıl Kurnaz, haftaya yine birlikte olacağız inşallah, görüşmek dileğiyle. Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte haftanın ilk günü dedik ve Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik bile. Yine bir müzikle ayrılıyoruz bizler sizlerden. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya, kumanda masasında Baykal Alavant ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine merhaba demek üzere, hoşça kalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.